Ayrım 15, Söz Çakal Carlos'ta İfşalar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 171. Kosova'yı tanıyan Kürdistan'ı da tanır. Kosova'da olup bitenler hakkında konuşmak istiyorum bugün. Lahey'deki Milletler Arası Adalet Divanı birkaç gün önce aldığı bir kararla Kosova'nın Sırbistan'dan bağımsızlığının meşru olduğunu ifade etti. Ben Milletler Arası hukuk konusunda bir uzman bir insan değilim. Bu yüzden bu kararın hukuki bakımdan doğruluğunu yahut yanlışlığını değerlendirebilecek durumda değilim. Ancak siyasetten az biraz anlar ve eski Yugoslavya'yı da oldukça iyi bilirim. Türkiye'de Kosovalı Arnavutlara yönelik ki kendilerine Arnavut değil Şikiptar, Kartalınoğlu derler, büyük bir halk desteği olduğunu ve Türklerin Kosovalı Müslümanlarla dayanışma içinde olduklarını da aynı şekilde biliyorum. Bunu da anlıyorum. Arnavutlar Osmanlı İmparatorluğu döneminin en cesur, en sadık ve en iyi savaşçıları arasındaydı. Birinci sınıf asker ve subaydılar. Az da olsa bir kısım Osmanlı askeri gibi haydut olmayıp hakiki askerdiler. Arap ülkelerinde Arnavut asıllı insanlarla da tanıştım ve gerçekten hepsi de çok saygıdeğer, çok iyi kimselerdi. Kısacası Arnavutlar hakkında en ufak bir kötü duygu beslemem söz konusu değildir. Arnavutların Sırplar tarafından yönetilmeyi istememe hakları elbette ki vardır. Kuşkusuz her toplum gibi Kosovalı Arnavutların da kendi geleceklerini tayin etme hakkı mevcuttur. Ancak mesele bağımsızlıksa şunu sormak lazım. Niçin bağımsızlık? Zaten çok eski, çok köklü bir Arnavut devleti var, Arnavutluk. Sırbistan'dan etnik farklılıkları hasebiyle ayrılmak isteyebilirler. Burası anlaşılır, üstelik gayet güzel. Fakat aynı dil ve kültürü paylaştıkları Arnavutluk devleti dururken, Avrupa'nın en eski kavimlerinden olan Arnavutların kendi öz devleti olan Arnavutluğa katılmak dururken, kalkıp Kosova ismiyle tek başlarına bağımsız olmak istemeleri, işte bu çok tartışılır. Niçin? Bir kere bağımsızız demekle bağımsız olunmuyor. Bugün dünyadaki hakikaten bağımsız devletlerin sayısı gerçekte bir elin parmakları mesabesindedir. Türkiye tam bağımsız mıdır mesela? Hayır. Yarı bağımsızdır çünkü yarı Amerikan sömürgesidir. Bunu söylemek üzücü ve bu sözlerle Türkiye hükümetini rencide etmek istemiyorum ama maalesef durum budur. Lafta bağımsızlık açısından şimdi Kosova'nın başına gelense çok daha kötü. Kosova stratejik değeri yüksek bir bölgededir. İşte bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en büyük askeri üssünü Kosova'da inşa etmiştir. Kurulan gerçekte yeni bir Amerikan sömürgesidir. Kosovalı kadınları bekleyense söylemesi çok acı, oraya gelecek Amerikan askerlerine fahişelik yapmaktır. Doğu blokunun dağılmasından, Sovyetlerin çökmesinden sonra o bölgelerde nasıl bir organize fuhuş patlaması yaşandığı malum. Kosovalı kadınları bekleyen şey sadece kendi topraklarında değil başka ülkelerde de fahişelik yapmaktır. Buysa ne İslamiyet'e sığar ne de kendi toplumlarının çıkarınadır. Böyle bir şey, böyle bir bağımsızlık kabul edilemez. Şimdi bir mukayese yapalım. Kürtler diye bir topluluk var değil mi? Medleri bilirsiniz. Anadolu'dan Afganistan'a uzanan çok geniş bir bölgede imparatorluk kurmuş kadim bir millettir. Persler tarafından yıkılmış bir imparatorluktur. Persler bu halkı batıya, şimdiki Arap ülkelerinin olduğu yerdeki kavimlerse kuzeye doğru sürmüşlerdir. Şimdiki Kürtler işte bu Medlerin torunları olarak bugün Türkiye, Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a bölünmüş Kürdistan denilen bir coğrafyada yaşayan ve bulundukları bölgelerin belki en eski kavmi olan bir topluluktur. Yani Türk değil, Kürttür onlar ve bu Kürtlerin kendi öz devletleri yok. Gerçi Kürtlerin şu an devlet kurmayı başardıkları tek bir yer var aslında. Nerede? Kuzey Irak'ta. Peki Kuzey Irak'ta ne var? Amerikan ve İsrail üsleri. Bu çok nazik bir mesele fakat insanların anlaması gerekiyor. Milyonlarca Kürt'ün bir devleti yok lakin Kuzey Irak'takilerin var. Çünkü orada Amerika var, İsrail var. Aynı bunun gibi şimdi Türk toplumu Kosovalı Arnavutların bağımsızlığını alkışlıyor ancak benzer bir durumun tüm Kürtler ve özellikle kendi Kürtleri içinde geçerli olabileceğini unutuyorlar. Neden olmasın ki? Kürtlerin bu nevi bir bağımsızlığına hangi gerekçeyle karşı çıkabilir Türkiye? O halde izlenmesi gereken doğru politika, Kosovalı Arnavutların Sırbistan'dan ayrılmalarını desteklemek ve onlarla daima dayanışma içinde olmak fakat o lafta bağımsızlığa hayır demektir. Çünkü onların katılabilecekleri, birlikte güçlü bir birlik oluşturabilecekleri bir Arnavutluk devleti vardır. Aksi bir durumda hem Amerikan emperyalizminin suç ortağı olunacaktır, hem de Kosovalıların ABD'nin kölesi olmalarına göz yumulacaktır. Bu lafta bağımsızlık, bu suni devlet onlara herhangi bir hak da getirmeyecektir. Türkiye Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı mı? Avukat Güven Yılmaz evet diyor. Anlıyorum. Hiç de akıllıca değil. Öyleyse aynı Türkiye yarın Abdullah Öcalan'ın devletini tanımaya da hazır olsun. Bu mantıkla neden olmasın ki? Türkiye'nin yapması gereken ABD'ye baskı yapmak, Kosova'ya iktisadi yardım, öğretmenler, endüstri kurmalarına yardımcı destek göndermektir. Yine Kosova'nın Arnavutluğa katılmasını teşvik etmek ve Kosova'yı her zeminde candan bir müttefik olarak kollamaktır. Böylesi lafta bir bağımsızlığı alkışlamak, desteklemek ve Amerika'nın istismarına terk etmek değil. Bunlar kabul edilemez. Türk toplumuna bunları anlatmak çok önemli. Ortada neler döndüğünü bilsinler. ABD ve NATO, Türklerin de, Kürtlerin de, Kosovalıların da, Sırpların da düşmanıdır. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 24 Temmuz 2010. Fransa'daki ırkçılık ve Nicolas Sarkozy'nin ilginç geçmişi. Fransa'da sürüp giden bir tartışmayla ilgili olarak konuşmak istiyorum bugün. Resmi ırkçılık. Şu sıralar Fransa'da anayasayı ve belli kanunları değiştirmek, aynı şekilde geçmişte uygulanmış bazı eski kanunları yeniden tatbik etmek istiyorlar. Bu da Devlet Başkanı Nicolas Sarkozy'ye yönelik resmi ırkçılık tartışmalarını alevlendiriyor. Kendisine açıkça ırkçı diyenler çıkıyor. Bence durum tam bu değil. Başkan Sarkozy'nin kimi insanların etrafta dillendirdiği şekilde bir ırkçı olduğunu sanmıyorum. Elbette bir takım ırkçı tedbirler almaya çalışıyorlar. Irkçı hükümet kararnameleri, hatta kanun teklifleri, hatta ve hatta anayasa değişiklikleri gündeme getiriliyor. Bunlar doğru. Ne var ki işin aslına bakıldığında bunlar başkanın ırkçı olduğu anlamına gelmiyor. Şöyle anlatayım bunu. Fransa'da burada yüksek bir suç işleme oranı mevcut. Ben yaklaşık 16 yıldır cezaevindeyim ve bu süreçte karşılaştığım mahkum ve tutukluların çoğu yabancı asıllı. Bu yabancı asıllarında bir kısmı hala yabancı bir ülkenin tabiyetinde, diğer bir kısmı Fransız vatandaşlığına geçmiş, belki en büyük kısmı da eski göçmenlerin çocukları. Bu yabancı asıllılar çoğunlukla Kuzey Afrika kökenli. Son yıllarda ise siyah Afrika'dan gelenler giderek çoğalmaya başladı. Hükümet çok sayıda göçmeni belli bazı yerlere toplamıştı. Bu da bir zaman sonra artık büyük karışıklıklara, hatta çatışmalara sebep olmaya başladı. Geçmişte öyle değildi. Bu göçmenlerin ana babaları, onların da ana babaları en zor işlerde ve büyük bir gayretle çalışır. Üstelik az da ücret alırlardı, ancak çoğu saygı değer, ahlaki değerleri sağlam, yalan söylemeyen, suç işlemeyen, ona buna saldırmayan ve çoğunlukla Müslüman bu insanlardan sonraki nesiller, bilhassa onların torunları maalesef artık böyle değil. İlk göçmenlerin bu çocuk ve torunları ana babalarının dillerini konuşmuyor, dinlerini ve geleneklerini takip etmiyor, ailelerinin kültürlerini sahiplenmiyor, bayramlarını yahut belli dini veya milli günlerini umursamıyor, içki içiyor, cinsi bakımdan serbest ve her yönden Fransız kültürünün tesiri altında yaşıyorlar. Ne var ki Fransız toplumunda gerçek anlamda içinde değiller, getto benzeri, belli bazı yerlerde yaşıyorlar ve kendilerini dışlanmış, toplumun dışına itilmiş hissediyorlar. Fransız kültür ve propagandasının baskısı altındaki bu gençler kendilerine televizyonlardan, reklamlardan, şuradan buradan yağdırılan şunu yiyecek, bunu içecek, onu giyeceksin yollu telkinler karşısında da büyük bir çaresizlik yaşıyorlar. Çünkü bu en başta bir para meselesi ve söz konusu para da onlarda yok. Üstelik ailelerini de geçindirmeleri ve bir arada tutmaları lazım. Bu parasızlık da onları suça itiyor ve böylece her çeşit kaçakçılığa, kanun dışı işe sapıyorlar. Yaşadıkları göçmen bölgeleri de birer suç merkezine dönüşmeye başlıyor. Peki Fransa'daki asıl mesele ne? Hadise yalnızca bir suçla mücadele meselesi mi, yoksa başka faktörler de var mı? Fransa'da demokratik bir sistem var. Evet, nitelik olarak belki demokratik ama pek de temsili, halkın tamamını temsil edici bir demokrasi değil bu. Seçmen kitlesinin %40'ı mecliste temsil edilmiyor. Tamı tamına %40'ı. Demokrasinin çokça lafının edildiği, tartışıldığı ve gerçekten de mükemmellikten çok uzak olduğu Türkiye'de, sistemin sabitayist köklerinden dolayı bugün birçok problemin yaşandığı Türkiye'de bile insanlar meclislerinde Fransızların kendi meclislerinde temsil edildiğinden çok daha fazla temsil ediliyor. Oy atmaya gitmemekten bahsetmiyorum. Fransa'da belki halkın yarıdan fazlası zaten oy atmaya gitmez. Kastettiğim söz konusu %40'lık seçmenin mecliste tek bir vekilinin dahi olmaması. Bu %40 arasında hem sağ hem de soldan insanlar var. Ancak tabii Fransa'da çoğunluk sağdadır ve sağ teorik olarak tüm seçimleri kazanacak güçtedir. Bunun istisnası gibi gözüken solcu Mitterrand ise kafa yapısı bakımından gerçekte sağ uçta yer alan bir adamdır, ancak karşılığında fiyatını ödemek üzere Komünist Parti tarafından, hepsi olmasa bile solcuların çoğu tarafından desteklenmiş ve başkan seçilmiştir. Tabii o da solcularca seçilmesinin fiyatını ödemiştir. Bu aynı zamanda şu anlama da gelir. Demek ki sağ kesimden de oy almıştır. 14 yılda iş başında kalmıştır. Bugünkü sağa gelince onlar da mütecanis, homojen değildir. Aralarında De Gaulle çizgisinde milliyetçiler olduğu gibi farklı nitelik ve hassasiyetleri olanlar da vardır. Hatta bugünkü sağın liderleri arasında atalarında yabancı asıllı olanlar, hatta Hristiyan olmayanlar bile çokça mevcuttur. Fırsatçı davranarak başka bir dinden Hristiyanlığa, Katolikliğe geçmiş kişilerin çocukları vardır bugün sağın liderleri arasında. Devlet Başkanı Sarkozy de bunlardan biridir. Hani Sarkozy'ye ırkçı denmesine katılmadığımı söylemiştir. Bakınız niçin? Bildiğim kadarıyla onun aile köklerinden bahsederek ifade edeceğim. Bu zat Fransa'da doğmuştur. Annesi ise Selanikli bir Seferat Yahudisinin kızıdır. Bu Yahudi doktor elbette bir Osmanlı vatandaşıydı ve Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Fransa'ya gelmiş, savaş çıkınca da Fransız ordusuna katılmıştır. Açıkçası tabiyetinde olduğu Osmanlı Devleti'ne ihanet etmiştir. Kendisi ne Hristiyan ne Müslümandır, bir Yahudidir. Gerçek adı Aaron Mallah'tır. Mallah ise eski bir isimdir ve Osmanlı Devleti zamanında devlete ihanet eden Yahudilere verilmiştir. Mallah ismi Arapça'da asılan, idam edilen bir kişinin tiksinti verici kafasından gelir ki bu kafa şehrin girişinde bir gün, bir hafta hatta bir ay kokuşana kadar teşhir edilirdi. Bu kokuşanı indirmekse tiksinti verici bir işti ve bu vazife de Yahudi toplumuna verilirdi. İşte Sarkozy'nin anne tarafından dedesi de böyle pis bir işi yapan Yahudilerden gelmektedir. Üstelik Sarkozy'nin dedesi Yahudiler için bir cennet olan Selanik'te yaşamasına rağmen kendi ülkesine ihanet edebilmiş, Osmanlı ile savaşan Fransız ordusuna katılmış, Hristiyan da olmadığı halde sırf kendisine Fransa'da bir yer açabilmek için Hristiyan bir kadınla evlenip Hristiyan Katolikliğe dönmüş birisidir. Bu tarihi ve sembolik değeri olan bir hadisedir. Üstelik dahası da var. Nicolas Sarkozy'nin ikinci karısı, ki hoş bir kadındı, Cecilia Ciganer, Albeniz, baba tarafından Moldovalıdır ve babası Andreas Ciganer, Aron Şoganov, Yahudi Roman asıllıdır. Bir de oğulları vardır. Demek istediğim şu ki, dedesi bir Selanik Yahudisi olan, oğlunun annesi de aslen Roman yani Çingene olan Sarkozy'nin ırkçı olması, Yahudilere veya iddia edildiği üzere Romanlara düşman olması söz konusu değildir. Bugünlerde Romanlarla Fransız güvenlik güçlerinin çatışmasının sebepleri çok daha başka ve karmaşıktır. Kaçakçılık, fuhuş ve çocukların dilendirilmesi gibi sebepler de ayrıca söz konusudur. Romanlar hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmuyor demek de değil elbet bu. Romanlar bir yana, özellikle Afrikalı Müslümanlara dönük ırkçı addedilen tedbirlerde suçla mücadele ve hakikaten ırkçılıkla beraber İslam karşıtlığı da önemli bir faktördür. Hükümette ve toplumda bu hisleri paylaşan çok sayıda insan vardır. Mesele ne tek başına iktisadi, ne tek başına sosyal, ne tek başına etnik, ne tek başına adli, ne tek başına dini, ne de tek başına siyasidir. Bunların hepsi ve başka diğer faktörler hep birliktedir. Meselenin belki özellikle toplumdaki kültürel ırkçılıkla, farklılıklardan duyulan rahatsızlıkla ve bu farklılıkların Fransa'nın her köşesini sarmasıyla alakası vardır ki, seçmenleri etkilemek ve yeni seçimleri kazanmak için biraz da buna oynanmaktadır. Sarkozy'nin bunu dikkate aldığını söylemek de mümkündür. Belki her şey birkaç oy daha fazla almak içindir. Fransız tarihini ve kültürünü seven bir insan olarak bir Fransız cezaevinin hücresinden görebildiğim budur. Babam Fransız kültürünü çok seven bir insandı. Fransızca da konuşurdu ve birkaç kez de Fransa'da bulunmuştu. Ne var ki üstelik avukatım da olmasına rağmen beni ziyarete gelmedi. Biliyordum ki 80'lerin bir adamı bile Fransa'ya adım atar atmaz sınırda tutuklayacaklardı. Burada yabancı yaşlılara saygı falan yoktur. Siyasi davalarda yaşlılara herhangi bir müsamaha gösterilmez. Belki başka hiçbir yerde görülmeyen bir acımasızlık söz konusudur bu ülkede. Yaşlı annem bile o sözde Fransız adaleti tarafından aranmaktadır mesela. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 7 Ağustos 2010. Avrupa Birliği'nin Romanlarla kavgası. Bugünlerde Avrupa'da, özellikle Fransa'da, yine İtalya'da gündemde olan bir Roman meselesi var. Bugün onunla ilgili olarak konuşacağım. Romanlar 5 veya 600 yıl kadar önce Hindistan'dan Avrupa'ya gelmiş ve geçmişte çoğunlukla göçebe hayatı sürerken şimdilerde yerleşik hayata daha fazla geçmiş bir kavimdir malum. Avrupa'nın her yerinde, bilhassa Romanya'da, aynı şekilde Bulgaristan'da, Rusya'da yoğundurlar. Türkiye'de, İran'da, Arap dünyasında da bulunurlar. Amerika'ya bile ulaşmışlardır. Cipsi, Çigan, Gacar, Çingene, Manuş gibi bulundukları ülkelere ve kabilelerine göre muhtelif adlarla anılırlar. İşte bu romanlar bundan yüzlerce yıl önce Hindistan'ın kuzeybatısındaki Racistan eyaletinden çıkıp İran, Anadolu, Orta Asya, Arap toprakları yoluyla batıya doğru dünyaya yayılan, Rusya'dan İrlanda'ya kadar Avrupa'ya ulaşan, Yunanistan'dan İspanya'ya, oradan Kuzey Afrika'ya varan, okuyup yazmasını bilmedikleri bir dil olarak Hintçenin lehçelerinden birini kullanan esmer tenli bir Aryan kavmidir. Yüzyıllar boyunca oradan oraya göç ettikleri ve bu arada birçok lehçe ortaya çıktığı için zamanla kendi aralarında bile o ilk çıkışlarında kullandıkları dille anlaşamaz olmuşlardır. Yazılı bir dilleri olmadığı için bu insanlar kültürel bir yok oluşla karşı karşıyadırlar. Şimdi sadece ve o da toplumun dışında bir yerde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Gerçi geçmişte çoğunlukla göçebe olmalarına rağmen artık çok daha fazla roman yerleşik hayata geçiyor. Bu yerleşik romanlar her ne kadar artık göçebe olmasalar bile yine de o göçebe hayat tarzını hala sürdürmektedirler. Marjinal işler yapmakta, çöp tenekelerini karıştırmaktadırlar vesaire. Bir kısmı da suça karışmış ve çeteleşmişlerdir. Tam şu anda 3 tanesi bulunduğum cezaevinde tam önümde yürüyorlar. İyi insanlardır aslında, birbirleriyle sıkı bir dayanışma içindedirler. Kendilerini toplumdan ayrı görür, ayrımcılığa tabi tutulduklarına inanırlar. Görünüş bakımından esmer tenleriyle dıştan hemen fark edilmelerine rağmen, Fransa ve Almanya'daki romanlar arasında çok sayıda sarışın, mavi veya yeşil gözlü, beyaz tenli olanlarına rastlayabilirsiniz. Romanya ve Bulgaristan'dakiler hala esmerdirler. Fransa'da kaldığım cezaevinde de birçok roman var, çoğunlukla Hristiyanlar. Ancak hatırlıyorum, Suriye, Ürdün ve Lübnan'dakilerin hepsi Müslümandı. Demek ki belli bir şekilde bulundukları mahalli yapıya da ruhen intibak ediyorlar. Çok tanrılı bir dinden, Hinduizm'den zaman içinde çıkıp Müslüman veya Hristiyan, Şii, Sünni, Ortodoks, Katolik, Protestan, Evanjelik vesaire olabiliyorlar. Son birkaç yıl aydır Fransa ve İtalya'da yine belli derecelerde Avrupa'nın kalanında romanlar gündemin ön sırasında. Niçin? Avrupa'nın belli ülkelerinde seçimler yaklaşıyor ve şu meşhur Avrupa Birliği de siyasi ve iktisadi bir karmaşa içinde. Büyük kapitalistler gittikçe zenginleşirken milli meclisler aynı nispette güçlerini kaybediyor. Bu hükümetler iktisadi anlamda Brüksel'e, Brüksel'in iyi maaş alan ve mondiyalist, tek dünyacı kapitalizme inanan memurlarınca hazırlanmış anayasasına bağlıdırlar. Üstelik bu memurların milli meclislere herhangi bir hesap verme zorunlulukları da yoktur. Milli meclisler mesela bir kanun yapıyor diyelim, Avrupa Komisyonu çıkıyor ve bu olmaz diyor, Avrupa Birliği hukukuna aykırı diyor. İşte böyle bir Avrupa Birliği dahilinde herkesin serbestçe seyahat hürriyeti vardır. Yugoslavya, Macaristan, Bulgaristan ve özellikle Romanya'dan sayısız Roman da tabii bu hakkı kullanıyor. Ne var ki bu insanlar bildik sosyal hayata kendilerini uydurmayan ve toplumun dışında bir yerde yaşayan insanlar. Romanya ve Bulgaristan gibi eski sosyalist ülkelerden mesela Fransa'ya gelen bu romanlar son derece fakirler elbette. Pek okula falan da gitmedikleri için okuyup yazması olmayan, gittikleri ülkenin dilini de iyi konuşamayan insanlar yine bunlar. Sosyalist rejim döneminde kendileri için okullar da vardı ama dillerini ve geleneklerini kaybetmekten korktukları için, asimile olmamak için buralara gitmek istemediler. Bunun neticesi ise şimdiki karmaşa oldu. Hepsi iyi bir müzisyen veya dansçı da olamayacakları için hayatlarını kazanmak için bulaştıkları suçlar daha ters sonuçlar doğurdu ve böylece ekonomik anlamda iyi bir hayatın dışına itildiler, marjinal kaldılar hep. Söz konusu eğitimsiz halleriyle Fransa ve Almanya gibi ülkelere gelen romanlar nasıl yapılacağını bilmedikleri için en küçük bir işte bile çalışamadılar. Böyle olunca mahalli nüfus tarafından gittikçe artan bir şiddetle dışlandılar. Yüzlerce yıl susuz, banyosuz, tuvaletsiz, eşyasız ortamlarda veya derme çatma evlerde kısacası son haddiyle kötü şartlarla yaşamış bu insanlar, modern Avrupa toplumlarının hayat tarzına intibak edemediler. Mahalli yetkililerin onlar için hazırladıkları imkanlar da kuşkusuz yeterli olmadı. Sonucun mezkür Avrupa toplumları içinde bir karmaşa ve çatışma olacağı mukadderdi. Kuşkusuz Avrupa toplumlarının ananevi ırkçılığı da buna tuz biber ekti. Bu toplumlar kendi dahili problemlerini örtmek ve yatıştırmak için daima gözlerini dışarıya çevirip kendilerine bir nefret hedefi ararlar. Türkler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra milyonlarca insanını Avrupa'ya yeniden inşa etmeye gönderdi. Çok zor işlerde çalışan, asil, iyi ahlak sahibi ve çalışkan insanlardı. Ancak onlara bile Alman vatandaşlarına nazaran az para ödendi ve üstelik çoğuna Alman vatandaşlığı da verilmedi. Bu insanlar çalışmayı bilen, belli bir dine samimiyetle bağlı, ahlaklı ve beyaz insanlardı. Hiçbir zaman da marjinal olmadılar. Fakat yine de Alman toplumundan belli bir ayrımcılık gördüler. Şimdi bir de romanları düşünün. Çok farklı bir hayat tarzları olan insanlar. Şimdi Avrupa toplumları onları benimseyebilir mi? Siz takdir edin. Bu marjinal insanlara saldırmak tabii çok kolay. Ancak şunu da düşünmek lazım. Bu insanlar niçin geldiler? Asıl mesele budur. Cevabı da belli. Fakirler ve ihtiyaç içindelerdi ondan. Mesela Romanya'daki hayat standartları çok düşüktür. Fransa'daki şartlar da kötü olmasına rağmen hiç olmazsa Fransa'daki hayat standardı daha yüksektir ve para kazanma şansları da çok daha fazladır. Zaten Avrupa'nın muhtelif köşelerinden Fransa'ya gelen Romanlar kazandıkları paraları da kanuni yollardan, mesela para havalesi çıkararak Romanya'daki, Bulgaristan'daki, Macaristan'daki, Slovakya'daki veya eski Yugoslavya ülkelerindeki ailelerine gönderirler. Romanlar geçmişte yaşadıkları sosyalist ülkelerde aç kalmıyorlardı. Fakat şimdiki kapitalist dünyada açlar. Avrupa Birliği onlara yiyeceklerini temin şansı bulabilecekleri bir seyahat imkanı verdiği için onu kullanıyorlar ama bu defa da engelleniyorlar. Şu halde dahilinde serbest dolaşım hakkı geçerli olan ve bu hakkında Avrupa toplumlarının birbiriyle dayanışması için konulduğu Avrupa Birliği'nde nasıl olur da Romanların en tabii vatandaşlık hakkı yok sayılır ve toplu olarak mesela Fransa'dan sınır dışı edilirler? Romanların tabiyetinde oldukları ve pasaportlarını taşıdıkları ülkelerin herhangi bir hakkı yok mudur? İşin doğrusu yoktur. Çünkü hükümranlık milli devletlerde değil, Brüksel'de, oradaki zengin bankerlerde ve kapitalistlerdedir. Şimdi Türkiye'de de kimileri çıkıp Avrupa Birliği için yırtınıyor. Hükümranlıklarını Brüksel'deki karanlık mihraklara, İslam düşmanı kapitalist ve Siyonist merkezlere devretmek için mi? Kaldı ki Avrupa Birliği dahilindeki milli devletlerin hükümranlıklarını azaltmak da bir NATO projesidir ve amacı da bu ülkeleri şu an ölmekte olan bir imparatorluğun ABD'nin stratejik planlarına kolayca tabi kılmaktır. İşi merkezde yani Brüksel'de bağlamaktır. Bugün Romanlara kızan ve onların başlarına geleni pek umursamayan Avrupa toplumları, bu tabloda asıl kendi hükümranlıklarının umursanmadığını görmelidirler. Avrupa, Roman meselesini adil bir biçimde yaklaşımların en kötüsü ve akıl dışı olanı halinde ırkçılığa sapmadan, yani sırf farklı görünüyorlar diye başkalarını dışlamadan, seçmenlerin böylesi duygularını sırf oylarını biraz daha artırabilmek için sömürmeye yeltenen politikacılara prim vermeden, İşlemedikleri suçlar için bile bu çaresiz insanları suçlama yoluna gitmeden, onların eğitimsiz oldukları için yapabileceklerinin de sınırlı olduğunu görmezden gelmeden ve bu fakir insanların en temel insan haklarını gözeterek çözme yolunu bulmalıdır. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 28 Ağustos 2010. Carlos'un el konulan kitap ön sözü. Avukat Güven Yılmaz, Carlos'un konuşmalarından oluşan şu an okumakta olduğunuz kitabın artık hazır olduğunu ve dağıtımcı firmalarla görüşmelerin sürdürüldüğünü söylüyor. Carlos'tan bu kitaba bir ön söz yazmasını rica ediyor. Hazırlanan kitabın Carlos'un konuşmalarının kronolojik bir sırayla sunuluşu şeklinde değil de Dünya, Orta Doğu, Avrupa, Asya, Afrika, Amerika, Türkistan, Orta Asya, Venezuela ve Türkiye gibi belli başlı konu başlıkları altında tertip edildiğini ekliyor. Kitaba elbette bir ön söz yazarım. Ayrıca kitabın o tarz bölümler halinde tertip edilmesi çok iyi olmuş. Böylesi daha iyi, güzel fikir. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 21 Ağustos 2010. Avukat Güven Yılmaz, Carlos'un Avukat Hasan Ölçer'e gönderdiği ve içinde Carlos'un Türkiye'de basılacak kitabına ön sözün bulunduğu mektubun henüz ulaşmadığını söylüyor. Çok acayip. 10 günden fazla oldu bu mektubu göndereli. Bırakın avukatınıza yazdığınız bir mektubu, başka herhangi birine bile belli bir mektup gönderseniz, önünüzde kayda geçirilir, imzalarsınız ve gönderilir. Bu mektup işlerinden sorumlu olan kadın, doğrusu çok nazik bir insandır. Geçen gün başka bazı mektuplar dolayısıyla imzamı almak için yine geldi. Ona, peki avukat Hasan Ölçer'e gönderdiğim mektuba ne oldu diye sordum. O kim diye sordu ve elindeki giden mektuplar listesini kontrol etti. Fakat böyle bir isme gönderilmiş herhangi bir mektup kaydı yoktu. Çok ama çok tuhaf. Korkarım bu mektuba el koydular. Böyle bir hadise daha önce hiç olmadı. Gerçi cezaevi dışında oldu ama cezaevi dahilinde böylesi ilk defa oluyor. Ne olup bittiğini doğrusu ben de bilmiyorum. Hiç de normal bir durum değil açıkçası. Avukat Hasan Ölçer'e yeniden yazacağım ve kaleme aldıklarımı yeniden göndereceğim. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 11 Eylül 2010. Okumakta olduğunuz kitabın başındaki söz konusu ön söz, bilahare Avukat Güven Yılmaz'a taahhütlü mektup olarak gönderilmiş ve bu kez geç de olsa ulaşmıştır. Avukat Hasan Ölçer'e gönderilen ön söz ise bu satırların kaleme alındığı 3 Ekim 2010 tarihi itibariyle hala yerine ulaşmamıştır. 15. ayrımın sonu sayfa 182.